Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, bugün yine İslam ve Hayat başlıklı programımızla sizlerle birlikte olacağız. Muhterem hocamız Nurettin Yıldız'la İslam'a, Müslümanlara ve hayata dair konuşuyoruz. Anladığımız çerçevede İslam'ın bize neler emrettiği, bizi nasıl görmek istediği, daha doğrusu Rabbimizin rızasına uygun bir kulluk hayatını nasıl yaşayabiliriz? Derdimiz bu. Bu derdi konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz üstadım.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak hamdimizi, şükrümüzü hep daim eylesin inşallah. Amin. Muhterem hocam, bugün özel ve lüzumlu bir konuyu konuşalım arzu ediyorum. Yıllar önce bir büyüğümüzün "Gönül Darlığı Geçimsizlik" diye bir yazısını hatırlıyorum. Kur'an-ı Azimuşşan'da gönül genişliğini ifade eden bir tabir var. Şerh-i sadır. Yani gönlün açılması, göğsün açılması, İslam'la açılması, ilahi nurla açılması anlamında. Bir de bunun zıttı dıyku sadır. Sadır daralması var doğrusu. Bu nedir hocam? Yani biraz böyle bir giriş yapsak. Şerh-i sadır ve dıyku sadır ya da sadır genişliği ve daralması deyince ne anlarız? İnsan hayatı için bunun gerçekten nasıl bir önemi var?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir göğüs problemi gözle incelendiğinde belki görülmeyebilir. Mesela iyi bir kardiyolog ya da göğüs cerrahı bu göğüs daralması yaşayan insan ne yaşıyor, nedir sıkıntısı deyip işte her türlü ölçüm cihazı ile ölçseler bir şey göremeyebilirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala nimetlerinin tadadını yaparken sana nimet işte şunu şunu vermedik mi derken elem neşrah leke sadrak buyuruyor.
Evet.
Göğsünü genişletmedik mi senin? Bu gerçekten göğüs kapasitesi, göğüs kafesi 5 santim genişledi anlamına değil herhalde.
Herhalde, evet.
Değil ya, böyle değil. Ondan sonra başka bir ayette bakıyoruz. İslam'ı göğsüne genişleterek yerleştirdiklerimiz, İslam'a göğsünü genişlettiklerimiz ve kalbi katılaşmışlar diye bir ifade de var Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Demek ki hayat için Müslümanlık lazım. Müslümanlık için de geniş göğüslülük lazım.
Güzel hocam.
Ayetten bu çok net bir şekilde anlaşılıyor.
Evet. Yani Müslümanlık derecesinde gönül de genişlemesi şimdi gerekiyor.
Yani Müslüman olmayınca hayatın bir anlamı yok.
Doğru.
Göğsün darsa Müslümanlık sana bu sefer ağır geliyor. Müslümanlık ağır geldi mi de Allah'ın emirleri ağır geldi, yasakları gereksiz oldu mu da yani Müslümanlığın bu sefer sallantıda oluyor. Onun için göğüs genişliği huzurlu bir hayat için, kaliteli bir Müslümanlık için şart. Ama buradaki genişlik fiziki genişlik değil.
Değil, evet.
Yani daha böyle omuz genişliği 10 santim büyük olanlar anlamında değil bu. Bu manevi bir ifade.
Evet.
Yani elem neşrah leke sadrak ifadesinde anlaşılıyor ki Allah-u Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin dertlere karşı ezilip büzülmeyen bir göğsü olmasını ihsan etmiş ona. Bu nasıl oldu ayrı bir mesele, onu konuşacağız. Ama bu hayat göğsü geniş insanların, yani kalbi huzurlu insanların,
evet,
yani iç sıkıntı yaşamayan insanların daha Müslümanca, daha insanca yaşayabildikleri bir hayattır.
Evet.
Bu göğüs genişliği ev genişliği değildir. Veya yüksek katlarda, daha oksijenin yüksek yerlerde yaşamak değildir. Bu göğüs genişliği insanın hayata bakışı, Müslümanlıktan anlayışı, imanı bir oksijen olarak içine çekip çekemediği ile ilgili bir olaydır.
Ya demek ki evet, güzel oldu hocam o. Yani iman oksijenini içine
İman
ne
bir
kadar...
oksijendir.
Evet.
Yani o oksijeni hissedemediğin zaman işte maskeli bir insanın sıkıntısı gibi sıkıntı hissedersin. Hem namaz kılarsın, hem de namaz Miraç gibi yüksek bir makam olduğu halde seni rahatlatmaz. Zikrullah bütün kalplerin şifasıdır.
Ama seni daraltabilir
değil mi? Sen zikrullah deyince yani bunaldığın bir şey aklına gelir. Neden? Bütün bunların hepsi için iman gerekiyor. İman bir oksijen niteliklidir. Oksijen olmadığı sürece ya da oksijeni alacağın burnun delikleri tıkalı olduğu zaman, maskeli olduğun zaman, örnekleri istediğimiz kadar çoğaltalım. Müslüman nefes alamaz.
Evet.
İman nefesi de alamaz. Ciğerlerine nefes de veremez. Bu sebeple göğüs genişliği diye yaşam kalitesi, yaşam konforu sağlayan bir anlayışımız vardır bizim. Evet. Bunun kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'dir. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz değil mi? Lekad kâne leküm fî Rasûlillâhi usvetün hasenetün.
Evet.
Mesela bakıyoruz, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dağlar bile önünde secdeye gelmiş vaziyet, ağaçlar önünde secde etmiş vaziyet ama buna rağmen bu hayatın çilesini herhangi birimizden çok daha fazla çekti.
Evet.
Kaç tane çocuk ve torun gömdü. Yani bunu düşündüğünde insanın aklı duruyor yani.
Ya.
Yani kaç çocuk gömdü? 6 tane çocuk gömdü. Kaç tane torun gömdü? Kaç can ciğer dostunu kendi elleriyle toprağa koydu? Bunlara 60 yıllık bir hayatta ne kadar dayanabilir bir insan?
Evet. Hocam bir hatırlıyorum. Şerh-i Sadır insandaki tahammül gücünün artırılması gibi de yorumlanıyor sanki.
Ona geleceğim evet. Şimdi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyoruz çünkü Şerh-i Sadır yani inşirah onun üzerinde uygulandığı %100 sabit. Elemleşaleke sadrek. Evet. Bunun için o ayetle başladık.
Evet.
Yani göğsü geniş bir insan nasıl olurun örneği bu. Şimdi diyelim ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ta da göğüs genişliği vardı ama ayetle sabitti. Bu ayetle sabit olunca o örneği veriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarıyla uğraştı.
Evet.
Yani hem ne uğraşma. Düşünebiliyor musun? Kızını, damadını kaç kere hicrete gönderdi. Habeşistan'a gitti kızı.
Evet.
Rukayye kızı Habeşistan'da bulundu. Yani düşman sıkıntısı yaşadı. Dost, çevre, akraba, aile sıkıntısı da yaşadı.
Evet.
Bütün bunların önünde ezilmedi.
Evet.
İllallah etti denir ya, etmedi.
Etmedi.
Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu göğüs genişliği penceresinden baktığımızda tek kelimeyle anlatacak olursak olayların altında değil üstünde olduğu hep demektir.
Olaylar onu ezmedi yani.
Ezemez çünkü üstündesin sen.
Üstündesiniz evet.
Mesela la teşbih ve la temsil iyi anlaşılsın diyelim. Bir istihap haddi diye bir şey var araçlarda değil mi? Mesela bir kamyonette 500 kilo yazıyor. İstihap haddi 500 kilodur diyor. 100 kiloluk yük onun hissedilmez bile üstünde.
Evet.
400 kiloluk da hissedilmez. 500 kiloyla üstünde biraz yük varmış gibi makaslar hafif çöker. Bir ton olursa o araç işte orada makas dağıtır deniyor ya veyahut da şanzıman dağıtır gitmez. Yani Allah-u Teala peygamberini aleyhissalatü vesselam olayların üstünde olacak ayara getirdi.
Evet.
Bu ona ilave bir kalp kapakçığı takma manasında değil. Manevi bir şey. Onu konuşacağız. Nedir bu?
Evet.
Allah-u Teala'nın inşirah için yani göğüs genişliği için verdiği takviye nedir?
Nedir?
Bu takviyeyi kul istiyor da veriyor Allah-u Teala. Evet. Yoksa her insanın göğüs yapısı, ciğerleriyle, kalbiyle, damarlarıyla aynı yani. Farklı göğüs yok dünyada.
Doğru, birbirine benzer.
Birbirine benzer yani, ne olursa olsun kalp aynı, ciğer aynı. Hastalıklı olan hariç. Ama Allah-u Teala bu olayların üstünde, sıkıntıların üstünde olacak bir kapasite veriyor. Oksijen kapasitesini artırıyor Allah-u Teala kul istediği için ama. Kulun böyle bir derdi olduğu için.
İstemek lazım.
Kendi kendine olacak. Zaten Allah yaratıyor. Fiziğimizi eşit yaratıyor Allah-u Teala. Herkesi imana davet ediyor. İman ettikten sonra bir olaylar bütününün karşısına çıkmaya talip oluyorsun sen iman etmekte. Nefis büyük bir olay. Evet. Şeytan büyük bir olay. Çevre büyük bir olay. Fakirlik, zenginlik bir olay. İnsanların getireceği düşmanlıklar bir olay. İşin gücün getirdiği meşakkat bir olay. Aile bir olay. Bir yığın olay var. Bu olayların karşısına ya standart fiziğimizle çıkacağız biz. Bu sefer hanımından bıkacak, çocuklarından bıkacak, cinnet geçirecek. Yahut da standart olmayı istemiyoruz, kapasite farkı isteyeceğiz Allah'tan. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Kimin duası bu? Musa Aleyhisselam'ın duası. Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Normal fiziğiyle yaratıldı. Peygamberlik görevine verildi. Geldi Firavun'un karşısına dikildi. Baktı ki bu ağır bir iş. Rabbi şrahli sadri. Bana göğüs genişliği ver dedi. Ya Rabbi sopa ver. Mesela asayı o istemedi Allah'tan. Ama göğüs genişliği istedi. Bu göğüs genişliği ne demek? Yani Firavun'un karşısında ezilmeyeyim demek. Karun'un karşısında ezilmeyeyim demek. Sen kendini bir defa bir kişisin. Bir de kardeşin Harun. Mesela Musa Aleyhisselam bazından şimdi alalım. Firavun gibi orduları olan, medeniyeti olan ve buraların tanrısı benim be diyen şımarık bir adamın karşısındasın. Bir kişisin. Bir kişi. O bir kişi de üstelik onun sarayında büyümüşsün. Bir eziklik olması lazım. Ne yapıyorsun sen? Bakıyorsun ki ya Rabbi bana 10 bin kişilik bir ordu ver desen o anda yetişecek bir şey değil o. Ama ne yapıyor? Rabbi şahli sadri. Göğüs genişliği ver bana ya Rabbi diyor. Göğüs genişliği ver dedin mi? Sen oksijen gücünü ta göklere bağlıyorsun, arşaleye bağlıyorsun. Senin oksijenin özel geliyor. Bu iman oksijeni. Dolayısıyla Firavun'un sihirbazlarını da dev bir şekilde karşında gördüğün zaman hiçbir şey görmemiş hissediyorsun kendini.
Evet.
Gözün onu basit görüyor. İstiap haddi dediğimiz kapasite artırımı istemek bu işte.
Evet.
Ama bu olmasa Firavun'un o dehşet sihirbazları işte her yılan oluyor bütün ipler filan böyle ordular geliyor şakşakçıları filan pes edersin hemen otomatik olarak. Hemen pes edersin.
Yani nutkun tutulur yani.
Ya ne nutku zaten bizim bir şeyimiz tutulmaz bile orada yani. Olmazsın sen kalp krizinden gidersin.
Evet.
Yani o görüntünün karşısında tek başına nasıl duracaksın? Peygamberler budur işte. Göğsü genişletilmiş insanlardır. Ama şimdi dinleyenlerimizi yanlış yönlendirmiş olmayalım. Peygamber olunca göğsün genişletiliyor. Dolayısıyla onlar hep böyle. Öyle değil.
Tabii.
Rib'i, Allah ondan razı olsun. Rüstem'in karşısına çıktığında İran'da hani eliyle odunuyla tak tak çirilere vuruyor, fayanslara vuruyor. Ne diyor? Biz sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için geldik diyor. Adamın dünyanın en büyük ordusu var Rüstem'in elinde o zaman.
Evet.
Astığı astık, kestiği kestik. Yani öldürün bunu demesi gerekmiyor. Göz işaretiyle öldürmek istediği anlaşılıyor ve öldürülüyor. Hizmetçiler, köleler. Orada hiç böyle bir şey yokmuş gibi kahveye girmiş gibi. Merhaba abi bir çay verir misin der gibi. Tak tak biz Allah'a kulluğa çağırıyoruz sizi. Sizin kulunuz değiliz diyor.
Son derece metin, metanetli.
Göğsü geniş adam işte.
Göğsü geniş adam. Evet.
Göğsü geniş adam.
Yani sanki hocam bir özgüven aşısı gibi değil mi yani? Hocam, bir yönüyle de.
Yer oksijeninden arş oksijenine çıkış bu.
Güzel.
Yani bu oksijen kadron değişiyor. Ve denizin altında da olsan La ilahe illa ente subhaneke diyorsun. Orada bile oksijensiz kalmıyorsun.
Evet.
Mesela o hatırlıyor musunuz? sahabi mızrağı vuruyorlar arkadan, mızrak göğsünden çıkıyor.
Evet.
Yani 3 metrelik bir demir ya da ucu demir arkadan vuruyorlar, önden çıkıyor. Randım anam diyecek yerde ne diyor? Fustu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kurtuldum, ben kazandım kurtuldum diyor. Bu nedir ya? Bu yani demire bir bakıyorsun ölüm bu. Kalbini delmiş geçmiş. Bir cümlelik hakkın var. Yani ya konuşacak, onu da konuşup konuşamayacağın belli değil. Slogan atıyor.
Slogan atıyor.
Füstü ve Rabbil Kabe slogandır. Slogan atıyor. Sloganı ne? Kazandım, kazandım. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım diyor. Miting mi orası nedir? Göğsü geniş adam.
Evet.
Göğsü geniş adam. Dünya ezemiyor adamı.
Evet.
Çünkü dünyada yer çekiminden kurtulmuş. Kendisini arşa bağlamış. Levh-i Mahfuz standartlarında yaşıyor. 7 kat gökleri aşmış bir yürek.
Evet.
Bunun için bugün eğer biz bol paramıza rağmen, kimseyi aç, açık, hasta bırakmaz sosyal güvencelerimize rağmen, koca koca apartmanlarımıza rağmen, ki bizim evlerimiz emin olun üstadım 100 sene önce veya 80 sene önce, yani senin ve benim babalarımın gelin aldıkları ya da İşte evlendikleri zamana bakıldığında en az 5 ailenin yaşayacağı evlerdir.
Evet.
Bir oda düşüyorsa bir karı kocaya şükrediyorlarmış zaten. Yani ben babamların evlendikleri eve bakıyorum. Yani 6 odalı bir ev. 5 erkek kardeş var. Anne baba var.
Hepsi aynı evde yaşıyor değil mi?
Evlenmemiş kızlara ait bir oda var. Aman Allah'ım, o evde şimdi bir kişi yaşıyor. O da bunalıyor.
Ya.
Evler daracık, yürekler geniş. Tarlalar ki, küçücük, traktör yok.
Genişliği dışta değil, içte aramak gerekiyor.
Fizikte esas. Genişlik aramak söz konusuysa hepimizin beşer metre genişliğinde göğüsleri olması lazım. Kalp böyle içeride tur atıp dursun herhalde. Öyle değil. Manevi bir genişlik bu.
Evet.
Yani ufuk genişliği bu.
Evet.
Baktın mı gözün cenneti görüyor. Cenneti görüyor. Dolayısıyla dünyanın bahçesi dardı, genişti, sen ondan bir şey anlamıyorsun. Yani o zaman küçücük bir mekan senin için büyük sayılıyor. Ama göğsün daraldı mı senin, nefes alamadığın için. Seni fezaya bıraksalar gene patlıyorsun sen.
Evet.
Nefes yok çünkü ciğerler nefes alıp veremiyor. Bu örnekler işte, bir örneği verdik sahabenin füstü ve Rabbil Kabe diye slogan atıyor ölürken, ya bütün bunları tefekkür, ki sadece o değil, yani bu asra gelinceye kadar da Allah'ın böyle nice dostları var, yani göğsü genişletilmiş dostlar. Bu bir sertifikayla falan olmuyor, yani bir okula gidiyorsun mesela, ilahiyata gidiyorsun, bölüm olarak da göğüs genişliği bölümü diye bir bölüm seçiyorsun, kardiyoloji seçer gibi, sonra sana bir diploma veriyorlar, göğsün geniş yaşıyorsun. Yok, öyle değil,
yok mi? Öyle bir şey.
Hatta ve hatta bir tarikata girmekle ilgili de değil bu.
Tabii.
Tarikata girersin, yük daha fazla olduğu için başın hepten daralır. Niye? Tarikatın bir ruhu var, bir de görseli var. Sen görseline talip olduysan bol bol tesbih koleksiyonu yaparsın evde.
Doğru.
O koleksiyon seni kurtarırsa kurtaracak artık. Takke koleksiyonu yaparsın, cübbe koleksiyonu yaparsın.
Hocam bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Bir tesbih çevirmek var, bir de tesbih çekmek var diyordu.
Bir de sen tesbih olmak var.
Evet, yani. Tesbih olmak var. Tesbih deyince şey hatırıma geldi hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Yüce Rabbimiz... Ant olsun ki biz senin sadrının daraldığını biliyoruz. Sen Rabbini tesbih et diyor. Demek ki tesbihle, değil mi hocam, o şerhi sadr arasında da bir ilişki var mı?
Zikrullah dediğimiz.
Zikrullah, evet.
Rabbini tesbih et ne demek? Şu yer çekiminden kurtul.
Kurtul.
Arş-ı âlâdaki Allah'a bağlan.
Evet.
Yer çekimi seni daraltıyor. Yer çekiminde Ebu Cehiller var, münafıklar var, kafirler var. Ama Allah'a doğru yükseldin mi, onların ekseninden çıkıyorsun. Allah'ın katına yani, çıkıyorsun.
Sanki tesbihle buluşunca o etrafın lakırdıları diyelim hocam, lafları.
Tesbih şu aleti demiyor ama.
Bu alet değil. O Subhanallah ifadesi yani, olsun.
Subhanallah de. Ne demek Subhanallah? Benim Allah'ım hiçbir eksiklik taşımaz. O her şeyden, eksiklikten, arızadan münezzehtir. Ben de onun kuluyum. Sorun yok.
Ya.
Bağlandığım yer tesbih edilen Allah'tır.
Demek ki hocam, yani insan Allah'a bağlandığı ölçekte bir şerhi sadra nailiyetle mükafatlandırılıyor.
Bu bağlanma şekilde. Sözel değil ama.
Tabii.
Sözelle başlıyor şüphesiz de lafla yürüyecek bir şey değil bu. Yani hem Allah'a bağlanıyorsun hem de bir dolar için takla atıyorsun.
Takla
atıyorsun. Yok. Hem Allah secde ettiğim Rabbimdir diyorsun hem de patronun önünde de secde ediyorsun. İki secdeli oldun mu zaten çatlarsın.
Evet.
Yani çünkü iki ayrı parazit grup olur. Bu göğüs ikisini kaldırmaz o zaman.
Evet.
Bu böyle değil.
Şimdi şunu soralım esas. Hocam peki bu gönlü biz nasıl genişleteceğiz?
Evvela böyle bir derdimiz olacak. Çatlamış gönüllü adam olmak istemeyeceğiz bir defa.
Evet.
Bir anne olarak göğsü patlamak üzere olan anne olmayacağız. Yani biz hedef olarak kendimize bu dar gönüllüler değil, geniş gönüllüler, büyük ufuklu gönüllüler diye bir kategori seçeceğiz ki
evet.
Ve bu isteğimiz doğrultusunda tercihler yapacağız. Allah-u Teala da bize hidayet edecek doğruyu. Ama kadim ulemamız yani bu gönül meseleleriyle, kalp meseleleriyle ilgilenmiş ulemamız bu konuyu çok ele almışlar.
Evet.
Çünkü mesela özellikle tasavvuf diyarının insanları ve o eksende yani ruhi yapımızla ilgilenen ulema, fukaha, meşayihimiz buna çözüm üretmeye çalışmışlar. Çünkü sadece tesbih çekmek tek başına alındığında veya sadece Kur'an okumak tek başına alındığında çare olmazsa o sözünü ettiğimiz şeyin değeri düşer insanların gözünde.
Evet.
Yani Allah tesbih edin buyuruyor Celle Celaluhu. Ben 10 milyon defa la ilahe illallah dedim hala çocuğumu boğasım geliyor der. Sen kardeşim bir parçayı almışsın. Sadece un almışsın. Unla hamur yapmadığı için ekmek çıkmıyor ortaya. Evet un ham maddesi bunun ama su lazım, tuz lazım, maya lazım, fırın lazım, ateş lazım. Ondan sonra olacak bu. Yani bir bütün olarak ele aldığımızda biz bu mantığı istiyoruz. Ya Rabbi göğsü geniş kullarından et beni diye dua ediyoruz. Ne yapacağız? Şimdi oturdum akşam ben kadim kitaplarımızdan böyle maddeler çıkarayım dedim. Baktım ki her biri başlarken tevhidin hakkını vereceksin diye başlıyor. Zaten mümine konuşuyoruz biz.
Doğru,
yani
doğru.
Kafirin göğsü geniş olsa ne olur? Onun kalbi patlamış gitmiş zaten. Kalp sistemi yok adamın.
Evet.
Mümine hep derken tevhidin hakkını ver diyor. Nedir tevhidin hakkını vermek? Benim Rabbim derken ağzından bal akacak.
Allah Allah.
Benim Kur'an'ım diyeceksin. Benim peygamberim diyeceksin. Ashab-ı kiramı, ümmetin büyüklerini benim büyüklerim diye bağrına bas. Yani özeti bu.
Evet.
Tevhidin hakkını ver derken bunu istiyorlar. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik Müslüman olduk zaten ama bunun bir de bir içtenliği var.
Evet.
Bu o bir mekanizma. O mekanizmanın içini doldurmak
evet.
Birinci. İkincisi sürekli ve samimi dua bu konuda. Allah görecek ki kul bu göğüs genişliğini almadan susmayacak.
Evet.
Ya Rabbi göğsümü genişlet. Ne demek? Olayların altında kalmayayım. Fakirliğin altında ezilmeyeyim. Zenginlikte şımarmayayım. Senden başka benim derdim olmasın. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi slogan ve yaşam tarzı olarak içimize oturtuyoruz. Bu ne yapıyor?
Belki o la havle ve la kuvvete illa billah sırrı değil mi hocam? Yani o da
bunun uygulanışı bu.
Tevhidin.
Ama bunu duada namazdan önce söylüyorum, namazdan sonra söylüyorum. Birbirimize dua ederken söylüyoruz. Allah sana ferahlık versin diyoruz. Ya Rabbi içime ferahlık ver diyoruz. Bu dua çok önemli. Dua ihtiyaç göstergesi. Ben duadan el çektiğim zaman ihtiyacım yokmuş gibi bir görüntü oluşuyor.
Evet.
Bu da zaten kibrin ta özü. Maazallah. İkinci olarak ulema duaya.
Çok güzel.
Ama samimi dua. Ve sürekli.
Evet.
hacca giderken bir defa dua etmiş. O değil yani. Öyle punto atmakla olmuyor bu iş. Yapışıp kalmayı gerektiriyor.
Zaten hocam dua ise mutlaka sonuçta bir selamet lütfediyor Cenab-ı Hak. Ferah lütfediyor.
Samimi duaya veriyor. Evet. Onu kul hissediyor. Ondan sonra hep o duaya yapışıyor. Zaten üçüncü olarak zikir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Zikir. Zikirsiz hayat yok mümine. Var. Bankan maişa. Daracık bir hayat var.
Zikirden kaçınırsa.
Açınız. Daracık hayat. Daracık. Geniş hayat ne zaman? Zikir olduğu zaman.
Demek ki zikir insanı arşa bağlayan sır ya da
oksijen
arştan oksijen nefes
gücümüz
almasını sağlıyor değil mi hocam?
Evet. Ama buradaki zikir bir miktar temas ediyor. Evet. Konumuz zikir değil. Zikir hatırlamak demek.
Tabii.
Bu hatırlama kredi almak için bankaya gittiğinde Allah'ın haramını hatırlamaktır. Zikir odur işte.
Evet.
O bir zikir çeşididir. Şehadet makamına ulaştığın zaman Allah'ın cennetini hatırlamaktır. Zikir odur. Evet. Seccadenin başında oturduğunda bu iman nimetini veren Allah'ı hatırlayıp Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demektir. Kafirlerin ne der çekeceğini kıyamet günü bilip hatırlayıp La ilahe illallah diye zikir yapmaktır. Yani zikir tesbih diye bir aletle 100 defa, 1000 defa söylenen söz bir göstergedir.
Evet.
Asıl olan bünyenin, beynin, damarların yaratan Allah'ı, şeriat gönderen Allah'ı, haramlar veren, helaller veren Allah'ı hatırlamaktır.
Evet. Hayatın her safhasında.
Nimet geliyor sofraya, mükemmel bir mesela kuymak geliyor Karadeniz yiyeceği diyelim. Onu yaratan, onu yiyecek mide veren, diş veren Allah'ı hatırlıyorsun. Bismillah diye başlıyorsun. Oh be mis gibi olmuş demiyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Zikir işte.
Tabii.
Allah ile yaşamak demek. Her nimette ve her sıkıntıda Allah'ı hatırlamak demek zikir. Tesbih yaptığında 100 defa, 1000 defa, 10.000 defa neyse kudretin bunu kapasiten yaptığında ise dillendirmiş oluyorsun bunu. Eğer aslı yok da kuru kuruya dillendiriyorsan bir kazanımı yok bunun zaten. Abdestsiz namaz kılmak gibi oluyor o zaman. Üçüncü olarak da zikir. Ve dördüncü olarak göğsünü genişletmek isteyen haramlardan uzak duracak.
Haram daraltıyor demek ki.
Haram bir çöplük.
Evet.
Çöplükte burnunu tıkatarak geçiyorsun değil mi çöplük bölgesinden? Nefes alamıyorsun. Haramlar Allah'ın verdiği nimet olan oksijeni yani o iman oksijenini almayı engelliyor.
Evet.
Dolayısıyla ciğerlerin nefessiz kalıyor.
Yani kirli hava soluyorsun yani.
Hava soluyamıyorsun. Tıkatıyor seni.
Soluyamıyorsun.
Kirli de olsa soluyamıyorsun. Kirli küçük günahlardır.
Evet.
Büyük günahlar. Dolayısıyla günahlardan uzak kalıyorsun. Günahlar ciğerlere etki etmesin diye de sürekli tövbe ediyoruz.
İstiğfar ediyorsun.
Ya tövbe ve istiğfar ne yapıyor? Nefes almayı güçlendiriyor. Bu çok önemli. Günahlar varken başka bir şeyin peşinde dolaşmanın bir anlamı yok. Bir başka maddemiz de farzlarda arıza olmayacak.
Evet.
Farz deyince hemen akla ne geldi? Beşinci maddede namaz geldi. Doğru. Ama anaya babaya hizmet etmek de bir farz çeşidi.
Evet.
Annesi, şu çocuk bir gelse de onu bir şuraya götürsem, beni hastaneye götürse, kaç gündür gelmedi. Mesela bekleyen bir insanın göğsü darlıktan kurtulamaz. Çünkü anaya hizmet etmek, babaya hizmet etmek göğüs genişliğinin şartlarındandır. Çünkü evet. Allah'ın farzıdır o. Bütün farzlar böyle ama. Sadece ana baba değil. Hac da böyle bir farzdır. Niye işleri iyi gitmiyor? Niye ben stresliyim? Hac farizeni yapmamışsındır farz olduğu halde. Misal yani. Ramazan-ı Şerif orucunu tutmamışsın. La kadderallah. Bu sorun. Altıncı olarak bakıyoruz ki göğsü geniş olsun isteyen göğsü genişlerle oturup kalkacak.
O da önemli demek.
Yani göğsü daralmış, daraltılmışlarla oturduğun mu
stresli.
Etkileniyorsun onlarda. Evet. Adına stres de.
Negatif enerji de.
Ne dersen de. Adını bulmak kolay, çaresini bulmak zor. Salihlerle oturup kalkacaksın.
O da genişletiyor demek ki.
Genişlerle oturunca genişliyorsun sen. Evet. Pratik görüyorsun. Doğru. Allah'ın neler verdiğini, göğüs genişliğiyle neler verdiğini görmüş oluyorsun. Ve altıncı bu maddemiz. Yedinci olarak da Çok önemli bir madde. İnşallah bunun için başka bir ders yapmamız lazım. Mala yani'yi terk edeceksin. Evet. Mala yani demek, çör çöp toplamak demek. Nedir mala yani? Seni direkt ilgilendirmeyen her şey.
Her şey.
Mesela haberler seni ilgilendiriyor mu?
Ya da ne kadar ilgilendirmeli?
Dizi film seni ne kadar ilgilendiriyor? Ahiret derdi olan bir adamı dizi film niye ilgilendirsin? Millet etti, vurdu, kırdı, doldurdu, boşalttı. Seni ne ilgilendiriyor bunlar? Filanca filanca evi aldı, almadı, sattı, sattı. Filan şirket kar etti, zarar etti. Seni ne ilgilendiriyor? Senin bir işin mi yok? Mala yani işte. Esasen zikrullahın dışında her şey mala yani. Kadim ulemamızın ifadesiyle. Ama bu hayatın içindeki şeyler de bizim için zikir olabilir. Dolayısıyla mala yani kategorisine giren şeylerden uzaklaşmadıkça göğüs genişlemez. Neden? Çünkü bir küçük odacığın var senin. O odacığı odun, kömür, saman, çöp ne bulsan doldurmuşsun. Burada niye nefes alamıyorsun?
Oturacak yer kalmamış.
Mala yani bu işte. Odun, çöp, plastik artıkları, eski eşyalar, eski koltuklar, sandalyeler hepsi bu odada duruyor. Mala yani bunlar. At bunları. Oturacağın bir sandalye, yemek yiyeceğin bir sofra, selamun aleyküm. Bak o da ne kadar geniş olur. Bu mala yani.
Onu bir ara konuşalım hakikaten hocam.
Bir ara değil, hep konuşalım hocam. Çünkü hep mala yani.
Mala yani konuşmayalım ama o konuyu konuşalım.
Bu çok önemli hocam. Bu 7. madde. Yani bunu yapmadıkça pratiği olmaz.
Evet.
Ve 8. maddemiz. Allah bencil kul sevmiyor. Allah istiyor ki ben kuluma ihsan ettiğim gibi kulum da diğer kullarıma ihsan etsin. Dolayısıyla iyilik yapan biri olmak lazım. Vakıf kur demiyorum. Herkesin işi değil bu. Kurulmuş bir vakfa bağışta bulun. İhsan yap insanlara. Ben para verecek adam değilim. Git vakfın bahçesini temizle. Eşya taşınacak mı yardım edeyim size de. Mahalle camisini temizlemeye yardım et İmam Efendi'ye. Yapılacak o kadar çok iyilikler var. Ya
herkesin yapacağı hizmet
bunları
var.
Bunları da yapacak şeyim yok. Çünkü ben toz kalktı mı hasta oluyorum. Astım hastasıyım. Güzel. Git bir hastanede kimsenin yanına uğramadığı hastalara selamun aleyküm. Çok geçmiş olsun. Allah size afiyetler versin. De.
De.
De. Bu da bir iyilik. Ya da o da hasta seni dinleyecek durumda değil. Maske var ağzında filan. Ya refakatçisine de çok bunaldıysanız bir dışarı çıkıp geleceksiniz. Ben bekleyeyim hastanızı de.
Hocam bu işaretiniz de güzel oldu. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cimriyle infak edeni bir benzetmesi var değil mi? O tam da buraya
göğsü demirlerle kuşatılmış adam.
Cimri adam değil
yani,
mi?
Yani iyilik yap. Yalnız burada bir şey var. Hayvanat da Allah'ın mahlukatıdır.
Tabii.
Onlara yaptığın iyilik de. Mesela inek besliyorsun. İneğe saman verirken Allah'ın emaneti bu bir tutam samanı hem süt verecek bana hem de Rabbimin mahluku diye ver. Ne diyor? Keserken bile hayvanı iyi güzel kesin. İyi kaliteli yapın yaptığınızı buyuruyor. Yalnız burada küçük bir not tutacağım. Kedi köpek hariç. Kedi köpeğe herkes bu ara iyilik yapıyor. Onlar zannediyorum vatandaştan daha değerli hale geldi şimdi. Diğer mahlukatını Allah'ın. Yani kimsenin ilgilenmediği. Ormanlarda aç kalmışlar. Olabilir yani. Fakat tabii insanlara hizmet bittiyse.
Tabii.
Önce insan. Çünkü وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ Yerlerde göklerde ne varsa hepsi size. İnsanın hizmetinde. Öbürleri insana hizmet ettiği için yine bizden ihsan görecekler. Ama alâ külli hal iyilik yapmadıkça bu göğüsler rahatlamaz. Küçük bir dipnot buna ilave edeceğim. Zannederim bu asırda en önce iyiliklerimiz eşlerimize, ana babamıza ve çocuklarımıza, ondan sonra vakıflara, vakıflarla muhtaçlara. Çünkü iyilikten kastımız bizim yemek değil sadece. Tatlı bir söz de bir iyilik. İltifat da bir söz. Elini omuzuna atıp nasılsın diye çocuğu samak değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip de çatlayacağım ya Resulallah diyen bir adama Efendimiz ne tavsiye ediyor? Sen bir yetim saçı okşamadın herhalde diyor. Demek ki yetim çocuğun saçını okşamak bu göğüs genişliği için pratik bir ilaç.
Pratik bir ilaç, evet.
Evet. Herhalde hızlı gideceğiz, saate bakıp duracaksınız biraz sonra. 9. önemli noktamız senin seviyende ve zaruri olmayan ilimlerden uzak duracaksın. Göğüs genişliği için.
Evet. O boş ilimler ya da faydasız ilimler.
Yok, ilim faydalıdır belki. Ama Fahrur Razi'nin Gazali ile tartıştığı kelam konuları. Ne edeceksin bunları? Bunlardan çorba olmaz, salata olmaz. Ne zaman sen de Fahrur Razi olursan otur bunları oku. Yani sana Allah birdir, haydır, kayyumdur, onun sıfatlarıdır diye 100 tane cümleyi geçmeyecek bir Allah imanı lazım. Bunlar da imtihan edilse belki Esma-ı Hüsna'yı saymayacak kadar bilmiyorsun. Ama bilmem hangi filozofun Gazali'ye verdiği cevaplar üzerinden kitap okuyorsun. Bu birileri için gerekli ve faydalı olabilir. Senin düzeyin için, senin standardın ve bilgi birikimin için israf bu. Bu senin göğsünü daraltır. İslam'ı bir klikten görmeye başlarsın. Allah-u Teala hakkında şeytan sana yorumlar yaptırır. Kalkarsın şeytanın desteğiyle cennette huriler şöyle mi olacak, böyle mi olacak da ırmaklar akacak, o surlar nereye gidiyor? Yukarıda yıkananların suyu mu bize geliyor? Cennetini berbat edecek şeyler tartışırsın. Bunlar yani tartışma konuları, din ise tartışmak için değil. Göğüs genişletmek içindir.
Teslim olup yaşamak
için. Birinin evet. Göğsünü geniş, Fahrur Razi'nin göğsünü genişletiyordu o konu. Sen de zehir zemberek konu o. Yani Allah-u Teala bunlarla seni mükellef tutmadı. Dolayısıyla sen felsefesinden teknik konularına varıncaya kadar yani bu konulardan uzak duracaksın. Bu o konuların kötülüğü, yararsızlığı anlamında değil. Sende yararlı olmadığından dolayı.
Bir konu birinde faydalıyken diğerinde zararlı olabiliyor.
Mesela ben tefsir, işte filan tefsiri okudum. Hangi tefsire geçeyim diyenlere diyorum ki, hafız mısın? Yok. Bakara suresini ezbere biliyor musun? Hayır. Ne yapacaksın sen tefsiri kardeşim ya? Ne yapacaksın tefsiri? Ya madem Kur'an'a bu kadar himmetin, merakın var, ezberlesene Bakara suresini de evinden şeytanı kovsun Allah-u Teala. Yani Bakara suresini ezberleyin diyor Efendimiz. Bakara ve Ali İmran suresi bir bulut gibi müminin üzerinde dolaşacak kıyamet günü. Yani Allah'ın rahmeti onu korusun manasında. Niye ezberlemiyorsun? Yani bir kaç saat harcıyorsun tefsire günde? 2 saat. 20 dakika harcasan 2 ay sonra Bakara suresini ezberlemiş olursun. Ama şeytan ne yapıyor? Onu sen himmet, asıl bu büyük tefsirleriyle uğraş, himmeti âli ol diyor. Hayır. Kur'an'ı ezberlemek, tefsir okumaktan daha değerli senin için. Hafız adam, her gün cüzünü okuyabiliyor ezber. O tefsirle uğraşsın. Gibi bakıyoruz. Ve 10. maddemiz, Kur'an-ı Kerim'i hadiste belirtildiği gibi kalbimizin baharı yapacağız. Allahümme ec'alil Kur'ane rabi'a kalbi.
Evet.
Demek ki kalplerin baharı Kur'an okumak.
Kur'an okumak.
Evet, amel etmek, tefekkür etmek ama hayır. Hepsinden önce Kur'an okunduğunda kalp baharını bulur. Eğer Kur'an'dan nasiplenip baharlanamazsak sonbahardır kalbin ya. Bahtı. Göğsün sonbahardadır. Fırtınalar, rüzgarlar, ağaçlar devriliyor, seller oluyor, sonbahar. En güzeli mevsimlerin bahardır, ilkbahardır. O baharı da Kur'an açıyor demek ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir madde daha buna ilave edeceğim. Aslında bu 10 maddeydi. Yani ulemamız 10 madde saymışlar, dikkat ediyorum. Özetledim yani, belki 50 madde sayanı da vardır. Fakat bir ilave madde daha var. O da bu asrın sıkıntısı. Sosyal medya ve haber bültenlerinden uzak duracaksın. Ne demek sosyal medya? Bahsettiğimiz malayani dediğimiz, gerekli gereksiz bilgi çöplüğüne dönmüş bir beyin demek seninki.
Kendine ilgileri dağıtıyor çünkü hocam.
Kendine ait şeyleri düşünemiyorsun. Başkalarına ait şeyleri
hedef saptırıyor. Evet.
Kafa bırakmıyor ne hedefi hocam?
Kafa bırakmıyor.
Kafa bırakmıyor. Akıl bırakmıyor. Dolayısıyla sosyal medyaya sınır getiremeyen kalbine zevk getiremez.
Doğru.
Haber bültenlerini saat başı izleyen, ne oldu diye merak eden asıl olması gereken şeylerden uzak kalır. Onun için 11. madde benim ilavem. Sosyal medyadan ve haber bültenlerinden uzak duracağız. Tabii ki haram bunlar, sıfırlayalım manasında değil, içinde helal de var. Fakat helalinde durabiliyorsan ve sana zararı yoksa devam. Baktın ki sen kontrol edemiyorsun, istediği kadar seni hüküm altında tutuyor, eziyor seni, kapat. İslam'ın
sen yönetebiliyorsan problem yok. O seni yönetmeye başladıysa.
Aynen öyle. Yani biz ezildiğimiz bir şeyi bilerek beslemek zorunda değiliz.
Evet.
Böyle bir acilen neler yapılırsa göğüs genişleyebilir sorusuna cevap
vermiş. Çok güzel maddeler oldu. Cenab-ı Hak inşallah hepsiyle amel etmeyi hepimize nasip etsin.
Amin.
Hocam aslında hakikaten bir de şöyle bu gönül darlığı tezahürleri diyelim, ortaya çıkan davranış sonuçları olarak bazen insanlara bakıyorsunuz, kendi eşi bile gönlüne girmiyor, çocuğu gönlüne girmiyor. Kimi insanda bütün dağlar taşlar tabiri caizse her şeyle dost olabilecek kadar gönlü genişliyor. Kimisi de daralıyor. Yine mesela üstadım, Müslümanlar olarak bizler de bazen insanları ayıpsız, kusursuz görmek istiyoruz sanki. Kendimiz sanki ayıpsız, kusursuzuz. Herkesi siliyoruz hocam. Bu da bu gönül darlığı değil midir?
Hocam bu gönül darlığı değil, bu psikiyatrik vaka, doktora gitmesi lazım böyle birisinin. Kendisini sanki Allah'ın aklanmış kulu gibi görüp, insanların onun şusu var, bunun busu var diye. Mesela senin akraban, say bakalım kaç akraban var? 80 kişi. Bunların iyiliğini say dediğimizde 60-70 tane iyi çıkaramayıp da çoğunluğunu böyle kötülerden sayıyorsa o arkadaş psikiyatriye uğramalıdır. O evet. Bir doktora gitmeli.
Yani hocam,
yani bunun göğüs genişliğinden önce damarlarında sorun var.
Düşünce insanları, fikir adamları, hoca diyen kendine kimseler hakkında da oluyor bazen. Bakıyorsunuz herkes birinin üzerine kırmızı çizgi çekiyor.
Tabi Allah'ın şeyi, iyiler kötüler tefrik etme uzmanı.
Evet. Yani bu da gerçekten
bir sapıklık çeşidi bu hocam.
Değil mi?
Bu bir sapıklık çeşidi. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslim'de hadis-i şerif bu. Yani kim kalkıp da bitti bu insanlık diyorsa en bitmişi odur buyuruyor.
Aynen öyle.
Senin vazifen değil bu.
Vazifen değil.
Biz tek bir fidanımızın kaldığı bir hayatta bile o fidanı dikmekle yükümlüyüz.
Evet.
Sen elindeki fidanları bu diyorsun.
Evet.
Yani bu yanlış.
Bu gönül darlığı gerçekten üstadım, bu ümmet birliğini, vahdeti, millet birliğini bozan en önemli hastalıklardan birisi. Gerçekten kanser gibi yani, tabiri caizse. Buyurduğunuz gibi doktora gitmesi lazım.
Bu doktorluk. Bu doktorluk. Bunda damar kalmamış.
Damar kalmamış.
Evet. Yani bu Allah'ın kullarını doğuruyor. Kendisi icazeti nereden almış yani? Sağlam olduğuna dair sana icazet kim vermiş? Kimse vermedi.
Evet.
Sen o zaman kendi kendine bir musibet üretiyorsun. Bu göğüs genişliği ile ilgili değil. Bunun kalp damarcığı falan hepsi gitmiş yani.
Hepsi gitmiş. Evet, aziz dostlar, bugün İslam ve Hayat programının Şerh-i Sadır diye ifade edilen gönül genişliği başlıklı bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Rabbimizden hem öncelikle kendimiz ve siz dinleyenlerimiz için gönül genişlikleri niyaz ederiz. Gönül darlığından Allah'a sığınırız. Rabbimiz hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
Amin.
Pek muhterem Nurettin hocamızın ifadesiyle arştan beslenen, arştan gelen iman oksijeniyle gönlü genişleyen o salih kulların arasında Cenab-ı Hak cümlemizi dahil eylesin.
Amin.
Efendim. Allah'a emanet olunuz.